Ayrım 26.
Hipotez oluşturma, terapist ve danışanın birlikte düşünüp, danışanın sorunlarının başlamasından önce ortaya çıkan ortak olayları tespit ederek, geçici bir nedensel hipotez üretmeleri anlamındadır. Nedensel hipotezler, neden ve sonuçların zaman içinde birlikte değiştikleri varsayımına dayalıdır. Kelly, 1973. Herhangi bir nedeni belirlemeye yardımcı olabilecek ipuçlar arasında, A. Neden ve sonucun tutarlı bir şekilde birlikte değişmesi, B. Nedenin tutarlı biçimde sonuçtan önce gelmesi, C. Neden ve sonucun eş anlamlı olarak birlikte var olmaları ya da birlikte var olmamaları, D. Tahmin edilen nedenin her var olduğu durumda o sonucun tutarlı olarak ortaya çıkması, E. Bir sonucun tahmin edilen nedenin her ortaya çıkışında belirgin ve sadece o nedene özgü olarak ortaya çıkması, o neden olmadığında da hiç ortaya çıkmayışı gibi durumlar sayılabilir. Bu ipuçlarından herhangi biri tek başına var olduğunda yanıltıcı olabileceğinden, danışanlardan birkaç tane ipucunu birleştirerek kullanmaları istenir. Einhorn ve Hogarth, 1986. Geçici bir nedensel hipotez önerildikten sonra, bunun mantıksal çıkarımlarının ve olası alternatif hipotezlerin gözden geçirilmesi gerekir. Hipotez sınama, danışanın hayatında hayali ya da gerçek çevresel değişiklikler yapılarak her seferinde tek koşulun değiştirilmesini ve ortaya çıkan sonucun gözlenmesini içerir. Çevresel faktörlerin manipülasyonu, düşünsel düzeyde ya da gerçek hayattaki deneyimlerle ileriye dönük olarak ya da geçmişe dönük biçimde yapılabilir. Herhangi bir hipotez, gelecekteki olayları tahmin edebilme gücüne bağlı olarak tümden gelimci mantık yürütülüp sınanabilir. Diğer deyişle, eğer herhangi bir durum, o durumun ortaya çıkmasında rol oynadığı tahmin edilen bir nedenin varlığını hazırlayacak biçimde ise ya da o şekilde değiştirilebiliyorsa, o sonucun ortaya çıkması gerekir. Skymers, 1986. Eğer belli bir sonuç birbirinden çok farklı iki durumda da ortaya çıkıyorsa, her iki durum için de ortak olduğu saptanan bir faktörün ikisi için de olası neden sayılabilmesi mümkündür. Bunun tersine, eğer birbirine çok benzer iki durumun sadece birinde bir sorun ortaya çıkıyorsa, o tek durumdaki faktörlerin, o sonuca yol açan nedenler, olma olasılığı yüksektir. Tahmini nedenlerin bu şekilde sistematik bir biçimde değiştirilmesiyle alternatif, rakip, hipotezler tek tek ayıklanabilir. Cohen, 1970. Rakip hipotezler manipüle edilip incelendikçe genellikle en önemli nedenler belirlenebilir. Eğer başka olası nedenlerin varlığı söz konusuysa, belirlenmiş bir nedenin önemi kalmaz. Kelly, 1973. Terapist ve danışan son olarak nedensel hipotezi destekleyen kanıtların gücünü ve yaygınlığını değerlendirirler. Nedensel akıl yürütmenin sınırlılıkları. Nedensel akıl yürütme pek çok danışan için zor bir işlemdir. Olası nedenlerin algılanışı, danışanın daha önceki beklentilerinden de etkilenerek, Eloy ve Tebanking, 1984, bir değişkene gereksiz yere daha fazla ağırlık verilmesiyle yanlı hale gelebilir. Bu yüzden bazı danışanlar, sorunlarının ortaya çıkışında kendi rollerini çok fazla vurgularken, diğerleri kendi katkılarını hiç görmeyebilirler. Bazen de iki farklı sonucun, derslerdeki kötü notlar ve iştah kaybı, üçüncü bir değişken olan ortak bir nedeni, yakın bir zamanda yaşanmış bir travma, bağlanabileceği gözden kaçırılabilir. Aslında pek çok durum için çok sayıda faktörün etkileşerek bir sonuca yol açması olasıdır. Meiki, 1965. Ancak danışanlar sorunlarına genellikle dar bir çerçeveden bakmakta ve olası her nedeni dikkate almakta başarısız kalmaktadırlar. Örneğin yetişkin bir erkek danışan, kronik depresyonunun sadece uzun süreli sosyal zorluklarla ilişkili olduğunu düşünüp, olası biyolojik, gelişimsel ve bilişsel değişkenlere dikkate almayabilmektedir. Sorunlarının çok boyutlu bir çerçeve içinde ele alınması, onun kendisini ve depresyonunu daha iyi anlamasına yardımcı olmuştur. Pek çok neden-sonuç ilişkisi düzensiz bir şekilde ortaya çıkar. Örneğin bir danışan, her hafta birkaç kez yaşadığı ve hiçbir düzenli değişken ilişki görmediği ciddi baş ağrılarından yakınmıştır. Terapist ve danışan birlikte bu baş ağrılarının iş yerindeki stres, beslenme, evlilik sorunları ya da diğer yaşam faktörleri ile ilişkili olup olmadığını araştırmışlardır. İş stresi ve baş ağrısı gibi değişkenler arasında bir örüntü bulduklarını sanırlarken nedenin iş stresi, ortaya çıktığı her durumda sonucun, baş ağrısı, ortaya çıkmadığı da görülmüştür. Oysa ki koşullardan birinin manipüle edilerek durumun nasıl değiştiğinin incelenmesi de mümkündür. Beslenmesi değiştirildiğinde baş ağrıları üzerinde hiçbir etkisi olmadığı görülmüştür. Danışan daha sonra uzunca bir tatil yaptığında ise evlilik sorunlarının devam etmesine karşın iş stresinden geçici olarak uzaklaşmış olduğu için baş ağrılarının da kaybolduğu anlaşılmıştır. İnsanlar tek tek deneyimlerinden yararlanarak bir genellemeye giderken, genellikle deneyimlerini elde ettikleri örneklemin büyüklüğünü ve bu konudaki hali hazır veri tabanını da yok saymaktadırlar. Suştak ve Sternberg, 1981. Oysa ki doğru nedensel hipotezler üretebilmek için uygun ve temsili bir örnekleme gerekir. Crooker, 1981. Olası alternatif açıklamaların gözden geçirilmesi de aceleyle hatalı bir açıklamanın kabullenilmesini önler. Gambrill, 1990. Nedeni ve sonucu karıştırmak ise bir sonucun nedensel bir değişkenmiş gibi algılanmasına yol açar. Damer, 1987. Örneğin acemi bir terapist, bir danışanının aşırı alkol tüketimini evlilik sorunlarına bağlayabilir. Oysa ki sorunların zaman içinde incelenmesiyle evdeki tartışmaların çoğuna aslında kişinin alkol kullanımının neden olduğu görülebilir. Bilişsel yanlılıklar da nedensel akıl yürütmeyi etkileyebilir. Danışanın belli bir neden ve sonuca ilişkin inançları hangi bilgilerin ele alınıp vurgulanacağını etkiler. Crooker, 1981, Kelly, 1973. İnançlar ve beklentiler yordama ya da çıkarsama işlemine yardımcı olabileceği gibi onun çok yanlış bir yöne gitmesine de yol açabilirler. Caspers, 1988. Olası nedenler araştırılırken terapist incelenen davranışla ilgili yansız ve bağımsız görüşler ileri sürmelidir. Grubin, 1990. Danışanların yanlı bir akıl yürütme sürecini sürdürmemeleri, hatalı varsayımlara oturtulmuş olduğu halde doğru gibi algılanan sonuçlara varmaları için bu varsayımların önceden sorgulanmasının yararı büyüktür. Crossley ve Wilson, 1979. Örneğin agorafobisi olan yetişkin bir kadın danışan, yakın bir ilişki ve evlilik özlemi içindeydi. Ne zaman bir erkekle yakın bir ilişkiye girse sorununun kaybolduğunu ileri sürmüştü. İlişkiler üzerinde konuşulurken eğer evlenseydi agorafobisinin düzeleceğine ve yaşamının yoluna gireceğine ilişkin bir iki söz söylemişti. Terapist danışanın bu konudaki görüşlerini biraz daha açıklaması için kendisine bir dizi soru sordu. Eğer evlenmiş olsaydın yaşamın nasıl farklılaşırdı? Hangi yönleriyle bir değişme olmazdı? Bu durumda evlilik senin için ne sağlıyor olabilir? Seanslar ilerledikçe danışan, ilerlemesindeki en önemli katkının romantik bir ilişkiden bağımsız olarak terapideki kendi çabalarından ve tutum değişikliklerinden kaynaklandığını gördü. Sonuç. Tüme varımcı akıl yürütme pek çok psikoterapi yaklaşımında uygulanabilecek bir yöntemdir. Bilişsel terapi için gerekli olan işbirliği içinde deneyimciliği sağlar. Beyik ve arkadaşları, 1979. Elias'ın, 1962, akılcı duygusal, rasyonel, emotif, terapisinin mantıksal temelini korur. Danışan merkezli, Rogers, 1961, ve kendini kontrol terapilerinin, Mahoney, 1974, kendini araştırma boyutunu da destekler. Sokratik yöntem, danışanların farklı sorunlarını incelemelerine ve yeniden kavramlaştırmalarına yardımcı olduğu için pek çok farklı psikoterapinin içine özümsenebilir. Bu nedenle psikoterapiler arasındaki ortaklıkların belirlenmesi için de bir işleyiş çerçevesi sağlayabilir. Pek çok terapist tüme varımcı akıl yürütmeyi uygulamaktadır. Ancak sokratik yöntem bu ilkeleri daha belirgin ve açık bir şekle dönüştürmektedir. Günümüzde vaka tanımlanması, formülasyonu adı altında andığımız işlem aslında Sokrat'ın kullandığı tüme varımcı akıl yürütmenin çağdaş uyarlamasıdır. Mantıksal ve bilimsel bir yaklaşım olarak psikoterapideki bilişsel öğeleri vurgular. Sokratik yöntem duyguların ve terapötik ilişkinin öneminin de kabullenildiği diğer yaklaşımlarla bütünleştirilmelidir. Tüme varımcı akıl yürütme işlemi danışan ve terapist arasındaki birlikte araştırma ve soruşturma sürecine dayalıdır. Klein, 1986. Sokratik yöntem aracılığıyla terapist danışanın bu kendini bulma işlemini kolaylaştırarak Kuberhauser, 1988, özelliklerini pekiştirir. Sokratik yöntem aracılığıyla danışanlar kendi sorunlarının çözümlerini nasıl bulacaklarını öğrenirler. Saiskun, 1987. Bilişsel becerilerin öğretilmesi için geleneksel açıklamaya dayalı yöntemler çok etkili olmamaktadırlar. Claiborne ve Dixon, 1982. Araştırarak öğrenme ise çok daha etkili ve kalıcı bir anlamayı getirirken, Legrenzi, 1971, bir yandan da danışanın yeni problemleri çözme yeteneğini güçlendirir. McDaniel ve Scheliger, 1990. Mantıksal akıl yürütme sırasında yapılan hatalar belirlenip düzeltilebilir. Danışanların bilgi işleme sırasındaki seçicilikleri, kendi yerleşik inançları doğrultusundaki verileri arayışları aslında çok doğaldır. Evans, 1989. Ancak kendi hallerine bırakılıp denetlenemezlerse, bu hatalar danışanların geçersiz hipotezlerini sürdürmelerine ve dünyayı ve onun ilişkili verileri çarpıtarak almalarına izin verir. Terapistlerin danışanların objektifliklerini artırmak için uğraşmak yerine bu sorunlarına daha farklı ve daha uyumcul bir pencereden bakmalarına yardımcı olmaları uygun olacaktır. Efran ve arkadaşları, 1990. Tüme varımcı akıl yürütme sayesinde danışanların kendilerini sorunlarının duygusal boyutlarından uzaklaştırmalarına ve onlara daha geniş bir bakış açısından bakmalarına yardımcı olunur. Bilişsel davranışçı açıdan bir vaka değerlendirmesi ve tedavisi 1. Doçent Doktor Ceylan Tuğrul. Hasta 23 yaşında, erkek, üniversite son sınıf öğrencisi, ailesiyle birlikte oturuyor. Değerlendirme. Değerlendirme görüşmeleri sonucunda hastada konuşma bozukluğu, sunuş kaygısı, depresif belirtiler, sosyal fobik belirtiler, alkol kötüye kullanımının söz konusu olduğu görüldü. Vaka öyküsü. Konuşma bozukluğu. Okul öncesi dönemde konuşma bozukluğu olup olmadığını hatırlamıyor. Okula başladığında okumayı çok çabuk öğrenmiş, ancak öğretmen sınıfta okumasını istediğinde o kadar heyecanlanırmış ki ya hiç okumaya başlayamaz ya da sesleri çıkarmakta çok zorlanırmış. Tek başına okurken bir zorluk çekmezmiş. Okul yaşamı boyunca dersleri hep iyiymiş, zaten çok düzenli çalışırmış. Ancak kekeleyeceğim korkusuyla hiçbir zaman sözlüğe kalkmazmış. Özellikle yeni tanıştığı kişilerle, otorite olarak gördüğü kişilerle ve kalabalık ortamlarda konuşmaya başlayamama, ilk sesleri uzatma ya da tekrarlama şeklinde konuşma bozuklukları ortaya çıkıyormuş. Görüşmeler sırasında ilk birkaç görüşme dışında konuşma bozukluğu çok nadiren ortaya çıkmıştır. Sunuş kaygısı. Lise son sınıfa geldiğinde ne olmak istediğini bilmiyormuş. Babası mühendis olmasını istiyormuş. Hasta da fazla konuşulmayan bir meslek olduğunu düşünerek bunu kabul etmiş ve sınavı da çok başarılı bir biçimde kazanmış. Son sınıfa başladığında okulun bitirilmesi için sunuş yapılması gerektiğini öğrendiğinde dünyası yıkılmış. Ben bunu hayatta başaramam diye düşünüyormuş. Bu arada bölüm hocalarından biri bölüm birincisi olacağını belirtmiş ve asistan olarak bölümde kalmak isteyip istemediğini sormuş. Hasta asla ders anlatamayacağını düşünerek kalmak istemediğini söylemiş. Ders anlatma düşüncesi bile nefesinin kesilmesine, kalbinin hızlatmasına, terlemesine, bayılacakmış gibi olmasına yol açmış. Hatta o kadar kötü olmuş ki sağlık merkezine gönderilmiş. Hasta tedavi için başvurduğunda sunuşa 2,5 ay kaldığını, sunuşu yapmaktansa okulu bitirmemeye razı olduğunu, sunuş aklına geldiğinde panik belirtilerinin ortaya çıktığını ve değil okulu, yaşadığı şehri bile terk etmek istediğini belirtiyordu. Depresif belirtiler. Sunuş yapması gerektiğini öğrenmesinden sonra hastada giderek hiçbir şeyden zevk almama, iştah kaybı, uykusuzluk, isteksizlik ve halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkmış. Kendine olan güveni daha da azalmış ve hatta birkaç hafta okula devam etmemiş. Bu dönemde yataktan bile çıkmıyor, evde hiç kimseyle konuşmak istemiyormuş. Bu belirtiler hastanın anne babasını çok telaşlandırmış ve doktor olan bir aile dostlarının önerisiyle medikal tedaviye başlanmış. Hasta bu tedavinin yardımıyla okula devam edebilmiş, ancak belirtilerde belirgin bir azalma olmamış. Sosyal fobik belirtiler. Her zaman yeni ortamlara alışmakta zorluğu olurmuş. Zorunlu olmadıkça kimseyle konuşmazmış. Örneğin üniversiteye başladığında ilk sene sınıf arkadaşlarının yüzlerine bile bakamazmış. Sınıfa girdiğinde en yakın yere oturur, dersi dinler ve hoca çıkar çıkmaz o da sınıftan dışarı çıkarmış. Dersler arasındaki boşluklarda ya kütüphaneye gider ya da okulun etrafında dolaşırmış, yemek yemeye bile gidemezmiş. Ancak dersleri çok iyi olduğundan sınıfında onunla arkadaşlık etmek isteyenler olurmuş. Ama çok az konuştuğundan ve soğuk davrandığından bu arkadaşlıklar uzun sürmez, sadece derslerle ilgili olarak devam edermiş. Özellikle kalabalık ortamlarda ve yeni insanlarla tanıştırıldığında kalp çarpıntısı, terleme, bayılma hissi, nefes alamama gibi belirtiler aşırı derecede ortaya çıkarmış. Bununla birlikte aynı mahallede oturan birkaç arkadaşı varmış ve akşamları ara sıra bir yerlere giderlermiş. Alkol kötüye kullanımı. Hasta aslında evden pek çıkmak istemez, arkadaşlarıyla akşamları gittikleri yerlerden de zevk almazmış. Ancak gittikleri yerlerde alkol aldığında kendini daha rahat ve daha sosyal hissetmeye başlıyormuş. Ayrıca alkol aldıkça kekelemesi de azalıyor, hatta kayboluyormuş. Gittikleri yerlerde de sadece içer, herkes dans ediyorsa oturur, eve dönüşünde de mutlaka çok sarhoş olurmuş. Giderek alkol alımının sıklığı da artmış. Artık arkadaşlarıyla buluşmadan önce de birkaç duble içmesi gerekiyormuş. Bu şekilde gittiği barların birinde bir kızla tanışmış ve çıkmaya başlamışlar. Her buluşmalarından önce alkol almaya ve giderek miktarını arttırmaya başlamış. Sonunda alkol nedeniyle ayrılmışlar. Ancak hasta bu sefer de üzüntüsünden içmeye devam etmiş. Tedavi. Değerlendirme görüşmeleri sonucunda elde edilen bilgilere göre hastaya çok boyutlu ve bilişsel davranışçı yaklaşımlı bir tedavinin uygulanmasının yararlı olacağına karar verilmiştir. Aşağıda tedavi sırasında hastanın farklı zorlukları ile ilgili olarak uygulanan teknikler özetlenmeye çalışılmıştır. Bu hastaya uygulanan konuşma bozukluğu tedavi programından söz etmeden önce davranışçı bilişsel açıdan konuşma bozukluklarına nasıl bakıldığı ve bu bakış açısı doğrultusunda tedavinin nasıl bir temele oturtulduğu ile ilgili kısa bir açıklama yapmak yararlı olabilir. Bilişsel davranışçı yaklaşıma göre konuşma bozukluğu öğrenilmiş bir alışkanlıktır ve tüm alışkanlıklar gibi konuşma bozukluğunun tekrar tekrar ortaya çıkmasında konuşma bozukluğu ile ilgili tüm davranışsal boyutlar ayırt edici uyarıcı rolü oynamaktadırlar. Bluthstein, 1981. Ses tellerinin gerilmesi kişiye kekelemek üzere olduğunu haber vermektedir. Çünkü daha önce doğuştan getirdiği yatkınlığa bağlı olarak stres altındayken ses telleri gerilmiş ve kişi bu gerginliğini gidermeye çalışmak yerine konuşmaya devam ederek ses tellerini daha da germiş ve kekelemiştir. Kekelemenin birkaç kez tekrarlanması ise kişinin belirli ses ya da kelimelerde tekrar kekeleyeceği beklentisini kuvvetlendirmektedir. Öte yandan kişi kekelediğinde çevreden de en azından sabırsızlanma, konuşmasının engellenmesi gibi bir takım tepkiler görmektedir. Bu ise kişide olumsuz bir şekilde değerlendirileceği korkusunun ortaya çıkmasına ve giderek bu korkunun yerleşmesine neden olmaktadır. Ses tellerindeki spazm bir yandan da kişinin nefes alıp verme ritmini bozmaktadır. Spazm anında kişi hızlı ve düzensiz bir biçimde nefes alıp vermek zorunda kalmaktadır. Hızlı ve düzensiz nefes alıp verme ve taşikardi ya da terleme gibi çeşitli otonomik belirtilerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu otonomik belirtiler ise kekeleyeceğim beklentisinin ve olumsuz bir şekilde değerlendirileceğim korkusunun daha da kuvvetlenmesine yol açmaktadır. Ve bu kısır döngü sürüp gitmektedir. Dolayısıyla kekelemenin ortaya çıkmasında motor, otonomik ve bilişsel boyutların her birinin tetikleyici bir fonksiyonu vardır. O halde uyarıcı tepki zincirinin koparılabilmesi ve etkinin uzun süreli olabilmesi için her üç boyuttaki uyarıcılarla ayrı ayrı çalışmak ve bu boyutlar arasında işlevsel olmayan etkileşimleri belirlemek gerekmektedir. Aker ve Mayer, 1991. Bu hastanın konuşma bozukluğu ile ilgili olarak yapılan motor, otonomik ve bilişsel analizler aşağıda yer almaktadır. Konuşma bozukluğu ile ilgili motor özellikler. Alt ve üst dudaklar etrafında aşırı kas gerginliği. B, P, M gibi dudakların birbirine değdiği harflerde duraklama ve tekrarlama. Laringeal gerilim ve S, G, K ve D harflerinde duraklama. Abdominal kaslarda gerilme. Omuz, boyun ve kollarda tikler. konuşma bozukluğu ile ilgili otonomik özellikler. Hızlı, yüzeysel ve düzensiz nefes alıp verme. Konuşmaya başlamadan önce nefesini tutma. Hızlı kalp atımı. Konuşma bozukluğu ile ilgili bilişsel özellikler. Otomatik düşünceler. Kekelerim, utanç verici durumlara düşerim. Aptalca şeyler söylerim, yanlış şeyler söylerim. Mimik ve jestlerim insanları rahatsız eder. Konuşma bozukluğu tedavisi sırasında yararlanılan teknikler. Düzenli nefes alıp verme çalışmaları. Burundan nefes alıp ağızdan verme. Mumla çalışma. Kese kağıdı ve balon ile çalışma. Konuşmaya başlamadan önce nefesini tutmanın önlenmesi ile ilgili alıştırmalar. Ses tellerindeki kasılmanın fark edilmesi ve gevşetilmesi. Cutter ve Peters 1980. Tiklerle ilgili karşı tepki geliştirme çalışmaları. Azrin ve Nun 1974. Harflerin daha doğru ve çabuk söylenebilmesi ile ilgili çalışmalar. Aker ve Mayer 1991. Olumsuz otomatik düşüncelerin belirlenebilmesi için yapılan çalışmalar. Düşünce hatalarının farkına varılması ve yeni düşüncelerin geliştirilmesi çalışmaları. Sistematik duyarsızlaştırma ile konuşma çalışmaları. Provalar yoluyla konuşma çalışmaları. Örneğin, sunuşu teybe alma. Evde anne ve babasına sunuş yapma. Terapiste sunuş yapma. Özellikle sabırsızlık gösteren birini oynama. Cümleleri tamamlayan birini oynama. Kızgın birini oynama. Kademeli maruz bırakma uygulamaları. Sosyal pekiştireçler kullanma. Nüksün önlenmesiyle ilgili çalışmalar. Tedavi sırasında gerek konuşma bozukluğu, gerek sunuş kaygısı ve gerek sosyal fobik özelliklerle ilgili otonomik belirtilerin giderilmesinde gevşeme eğitiminden yararlanılmıştır. Gevşeme eğitiminde amaç, kişinin kendi yönergeleriyle kendini gevşek ve rahat bir hale getirebilmesi ve bu halini çeşitli stres ortamlarında sürdürebilmesidir. Gevşeme eğitiminde şu tekniklerden yararlanılmıştır. Derin kas gevşetme eğitimi. Jacobson 1938. Çabuk gevşeme eğitimi. Schultz ve Lutz 1959. Farklı durumlarda gevşeme eğitimi. Michel 1987. Bilişsel davranışçı modele göre kişilerin anksiyete, kızgınlık veya umutsuzluk gibi olumsuz duygular yaşamalarının en önemli nedeni, olayların kendisi değil, kişilerin bu olaylarla ilgili beklentileri ve getirdikleri yorumlardır. Bu gerçekçi olmayan yorumların ve bu yorumların temelinde yatan olumsuz otomatik düşüncelerle düşünce hatalarının belirlenmesinde şu sorulardan yararlanılmıştır. Bu düşünce için ne gibi kanıtlarınız var? Bu durum için başka bir bakış açısı olabilir mi? Bu durumun başka bir açıklaması olabilir mi? Acaba bir başkası böyle bir durumda nasıl düşünür? Acaba yargılarınız nasıl hissettiğinize mi, yoksa gerçek hayatta ne yaptığınıza mı dayanıyor?